31. ayrım.
Kaldığım yerden 15. bölüm. Doğu edebiyatında çok sık rastlanan biçimde Maximilian'la Nadia'nın yürek burkan hikayesini ayrı bir bölüm olarak okudunuz. Feridüddin-i Attar'da, Binbir Gece Masallarında, Mesnevi'de hem kitabın bir parçası olan hem de bağımsız olarak okunabilen bölümler yerleştirmek çok yaygındır. Elbette profesyonel yazar olmak gibi bir niyetim veya Doğu edebiyatını temsil etmek gibi iddiam yok. Ama bu alçak gönüllü anlatıda kendime yakın bulduğum, geleneğe uygun bir yola başvurmuş olmamın bir sakıncası yoktur herhalde. Şimdi hikayeme kaldığım yerden devam ediyorum. Ertesi gün beni şaşırtacak kadar büyük bir enerjiyle kalktım. Az uyumuş olmama rağmen yorgun değildim. Kerem'i okula yolladıktan sonra Dışişleri Bakanlığı'na bir e-posta gönderdim. İstanbul Üniversitesi mensubu bir akademisyenimizin 1942 yılında meydana gelen müessif Struma faciasıyla ilgili bir kitap yazdığını, bakanlık arşivlerinde bu konuda araştırma yapma izninin verilip verilmeyeceğini sordum. Olumlu cevap geleceğini sanmıyordum ama şansımı denemek istemiştim. Belki bunca yıl sonra arşivlerin açılmasına sakınca olmadığını düşünen bir genel müdüre rastlardım. Sonra aceleyle hazırlanıp sokağa çıktım. Hafiften bir kar serpiştiriyordu. Dolmuşla Beyazıt'a giderken her günkü üniversite yolunu izliyor gibiydim ama bu sefer gideceğim yer ve amacım farklıydı. Kalabalık meydanda indikten sonra cebimden kağıdı çıkardım. Maximilian Wagner dosyasından çıkan sınır dışı etme belgesinin fotokopisiydi bu. Ve benim için en önemli yanı Maximilian'ın o dönemdeki ev adresinin yazılı olmasıydı. Beyazıt Meydanı'ndaki bazı kahvehaneler Osmanlı dönemindeki nargile merakını tekrar canlandırmıştı. Öğrencilerle ve turistlerle dolu oluyordu bunlar. Hayatımda hiç nargile tüttürmemiştim. Bir gün denemeye karar verdim. Suyun içinden çekilen duman nasıl bir etki yapıyordu acaba? Meydanda sıralanmış büfelerin önünden geçerken sucuklu tost kokusu beni ister istemez durdurdu. Evden bir şey yemeden çıkmıştım. Beyaz formika küçük masalardan birine oturdum, sucuklu tost ve ayran söyledim. Aynı zamanda elimdeki adresi gösterip Nasip Sokağı'nın nerede olduğunu sordum. Garson böyle bir sokak bilmiyordu ama belki yandaki bakkalın yaşlı sahibi bilebilirdi. Tostu bitirdikten sonra bakkala gidip tezgahın arkasında duran yaşlı adama sordum. Bir süre düşündü, alnını kırıştırdı, sonra sanki hatırlayacak gibiyim ama dedi. Bilemiyorum. Buralarda birçok sokağın ismi değişti. Sen en iyisi muhtara gidip sor kızım. Sonra muhtarlığın yerini tarif etti. Ne var ki Nasip Sokağı'nı muhtar da bilmiyordu. Muhtarın bilgisi dışında bir sokak mevcut olamayacağına göre ya adres yanlış yazılmıştı ya da bakkalın söylediği gibi adı değişmişti. Muhtarla bu olasılık üzerinde konuştuk. Adam insanın içini sıkacak kadar ağır hareket ediyordu. Ama yardımsever bir kişiydi. Eski defterleri açtı, araştırdı ve sonunda Nasip Sokağı'nı buldu. Şimdiki adı Akdoğan Sokağı'ydı. Muhtardan çıkıp Akdoğan Sokağı'na giderken bu memleketteki isim değişikliklerine takılmıştı kafam. Niye hiçbir sokağın, caddenin, meydanın, köyün adı aynı kalmıyor, sürekli değiştiriliyordu acaba? Tarihten kaçmak için mi? Her şeye sıfırdan başlamak için mi? Geçmişini değiştirmek isteyen bir ülkenin sorunlarına Erich Auerbach ne derdi acaba? Walter Benjamin'e yazdığı mektuplarda bu aşırı değişim isteğinden söz etmiş miydi? Demek ki biz fark etmeden sürekli bir kabuk değiştirme içindeydik. Bizans'tan kurtul, Osmanlı'dan kurtul, Arap kültüründen kurtul. Şimdi de yeni moda Kemalizm'den kurtul. Mavi alayı sakla, Struma'yı sakla, Ermeni olayını sakla. Bir ara Türkiye'de niye bu kadar çok Ereğli var diye sormuştum kendi kendime. Konya Ereğlisi, Marmara Ereğlisi, Karadeniz Ereğlisi. Sonra araya araya bunların eski İraklionlar olduğunu anladım. Aynen Bolu gibi. Bolu, İnebolu, Türebolu, Safranbolu kasabaları aslında poli yani Rumca şehir kelimesinden geliyordu. Geçmişini durmadan yeniden tanımlayan başka bir ülke var mıdır acaba diye düşünürken Akdoğanlar Sokağı'nı buldum. Küçük, bakımsız binalarla dolu kısa bir sokaktı. Yerler eğri büğrü, çok eski taşlarla döşeliydi. Yeni binaların arasında tek tük eskiden kalmış ahşap evlere rastlanıyordu. Ama hepsi harap durumdaydı. Boyaları silinmiş, tahtaları kararmış, bir zamanların güzel cumbalı evleriydi bunlar. Aşağı doğru yürüyerek 17 numarayı buldum. Ama karşıma yeni, çirkin, üstü Japon seramikleriyle kaplanmış bir ev çıktı. Max'ın ve Ardetiler'in oturduğu ev bu olamazdı. Anlaşılan bu sokakta diğerleri gibi Anadolu'dan göçün ağır tokadını yemiş, eski evler yıkılıp yerine yenileri yapılmıştı. Memleketin bir numaralı adres danışma merkezleri olan ve her sokakta mutlaka bir tane bulunan bakkala danışmaktan başka çarem kalmamıştı artık. Bakkala gidip Arditi ailesini tanıyıp tanımadıklarını sordum. Dükkanın her tarafına Arapça dualar asılmıştı. Bakkalın sakalı, başındaki beyaz takke ve elindeki tesbih namazında, niyazında bir dede olduğunu anlatıyordu. Kızım dedi, biz Kayseri'den gelip burayı 5 sene önce açtık. Mahallenin eskilerini bilmeyiz ama müşterilerimiz arasında buranın eskilerinden Musevi vatandaşlar var. Tahmin ederim ki onlar sana malumat verir. Sonra kızına seslendi. Kübra, Kübra, hanım kızımızı madamın evine götür. Tezgahın arkasından desenli türbanını sıkı sıkı bağlamış, ince yüzlü zayıf bir kız çıktı. O mantosunu giyerken yaşlı adam bana bir şey ikram etseydik kızım ne içersin diye sordu. Teşekkür ettim, istemedim. O zaman yaşlı adam bana küçük bir kartona basılmış Arapça bir dua verdi. Bunu üstünde taşı kızım dedi. Ayet-el Kürsi'dir. Yani Allah kelamıdır. Seni bu şehirde her türlü kazadan, beladan, kem gözden korur. Hiç üstünden ayırma. Yaşlı adamın gösterdiği dede tavrı, tanımadığı bir kadını koruyup gözetme, sahip çıkma isteği içime huzurla doldurdu. Anadolu'daki birçok geleneksel aile gibi iyi insanlardı. Sonra Kübra ile dışarı çıktık. Birkaç ev ötedeki eski yapılardan birine gittik. Kübra çok eski ahşap kapının üstünde elle çevrilen eski usul zili çaldı. Üst kattaki pencereden yaşlı bir hanım uzandı, baktı. "Sen misin Kübra? Geliyorum yavrum." dedi. Çok bariz bir aksanla konuşuyordu Türkçeyi. Kapıyı açtığı zaman zayıf, yaşlı ama seferat olduğu her halinden ve şivesinden belli olan bir hanımla karşılaştık. Sokağın Müslüman halkının ona madam dediğini artık öğrenmiştim. İnce bir zincirle boynuna astığı tel gözlük burnunun üstündeydi. Başını öne eğerek gözlüğün üstünden bakıyordu bize. ''Buyurun, buyurun'' dedi. Kübra durumu anlattı, işleri olduğunu söyledi ve gitti. Gitmeden önce de ''Bir istediğin var mı teyzeciğim?'' diye sordu. Madam ''Yok evladım, sağ ol güzel kızım'' diye cevapladı onu. Sonra beni içeri buyur ederken ''Çok iyi bir familya bunlar'' diye açıklama yaptı. ''Siyatiklerim azıyor, kolay kolay dışarı çıkamıyorum. Telefon ediyorum, Kübra ne istersem hemen getiriyor. Ha bayramlarda akide şekeri, lokum alıp gelmeyi de ihmal etmezler hiç.'' İstanbul'un eski kozmopolit yaşamına ait izlerdi bunlar. Kaybolmuş o güzel zamanlara ait izler. Madam beni küçük bir salona aldı. Evin kendine has, eski dünyayı hatırlatan bir kokusu vardı. Çok eskimiş, oymalı, kakmalı sehpaların üzerinde onlarca çerçeveli fotoğraf duruyordu. ''Sana bir kahve yapayım?'' diye sordu. ''Zahmet etmeyin.'' dedim. ''Ben sabah kahvemi içmedim evladım, beraber içeriz.'' dedi. Biraz sonra elindeki tepsiye yerleştirdiği incecik zarflı fincanlarda nefis kokan bol köpüklü iki kahve ile geldi. Birer küçük bardak su ve kahve fincanlarının yanına birer güllü lokum koymuştu. Tam eski İstanbul işi. Ne Starbucks'ta bulunurdu bu ne de House Cafe'de. İnsanlar niye bu güzel adetleri bırakır da karton bardaklarda kahve içerler diye bir kez daha merak ettim. Hem de tadı yabancı bir kahve. Aslında nedeni belliydi. Dünyanın değişik yerlerinde yaşayan, birbirlerinden farklı özellikteki milyarlarca insan aynı tür yiyecek ve içecekleri sevmeli, aynı tarz giysileri almalı, bunun için de aynı tarz bir hayat yaşamalıydı. Böylece uluslarüstü büyük firmalar ürünlerini dünyanın her yerinde satabilirdi. Belki de daha korkuncu bu sistemin yerel kültürleri yok ediyor oluşuydu. Sonra da içimden kendime güldüm. Geçen haftadan beri nostalji uzmanı olup çıkmıştım. Herkesin madam diye hitap ettiği karşımdaki zarif hanımın adının Rachel Ovadia olduğunu öğrendim. 500 yıldır İstanbul'un yerlileri olan Seferat Yahudilerindendi. Isabella ve Fernando zamanındaki Engizisyon İspanyası'ndan kaçıp 1492 yılında Kadiz limanından kalkan Osmanlı gemileriyle buraya gelmişlerdi. Aynı gece aynı limandan okyanusu dolaşıp Hindistan'a gitmeyi planlayan Christoph Kolomb adlı bir kaşifin gemileri de kalkıyordu. Madame Avadia, Ladino aksanıyla konuştuğu Türkçesiyle tatlı tatlı anlatıyordu. Resimlerdeki kişileri tanıtıyor, 5 yıl önce kaybettiği kocasının yakışıklılığını övüyordu. Belli ki yalnızlıktan bunalmıştı, konuşacak insan arıyordu. Madame Avadia, dedim. Isabella ve Fernando zamanındaki Engizisyon İspanyası'ndan kaçıp 1492 yılında Kadiz limanından kalkan Osmanlı gemileriyle buraya gelmişlerdi. Aynı gece aynı limandan okyanusu dolaşıp Hindistan'a gitmeyi planlayan Christoph Kolomb adlı bir kaşifin gemileri de kalkıyordu. Madame Avadia, Ladino aksanıyla konuştuğu Türkçesiyle tatlı tatlı anlatıyordu. Resimlerdeki kişileri tanıtıyor, 5 yıl önce kaybettiği kocasının yakışıklılığını övüyordu. Belli ki yalnızlıktan bunalmıştı, konuşacak insan arıyordu. Madame Avadia, dedim, adım Maya Duran, İstanbul Üniversitesi'nde çalışıyorum. Size bir şey sormak için geldim. Acaba bir zamanlar bu sokakta oturmuş olan Arditi ailesini tanıyor musunuz? Gözleri daldı. Yılların üst üste biriktirdiği karışık hatıralar arasından Arditi ismini bulup çıkarmak için düşünerek tavana baktı. Arditi, Arditi diye mırıldandı. Matilda ve Robert Arditi diyerek hatırlamasına yardım etmek istedim. Eskiden 17 numara olan evde oturuyorlardı. Birden yüzü aydınlandı. Tabii dedi. Nasıl hatırlamadım kuzum? Bayan Matilda, genç kızlığımda bana kenara işlenmiş mendiller verirdi. Çok iyi bir familyaydı onlar, çok. Şimdi neredeler biliyor musunuz? Biliyorsunuz onlar benden yaşlıdır. Galiba Bay Robert öldü. Bayan Matilda'nın ise bir bakım evinde olduğunu duydum. 90'dan fazla olmalı yaşı. Hayatta mı acaba? Bilemem ki kuzum. Hangi bakım evinde kalıyor? Ah güzel evladım, onu da bilemem. Ne çok değişti İstanbul, ne çok. Eskiden buralar nasıldı bir bilsen. Baktım ki yeniden eski günleri anlatmaya başlayacak. Lütfen madam, dedim. Bayan Matilda'yı bulmam çok önemli. Biraz daha düşünemez misiniz? Niye arıyorsun bu familyayı? Anlatması uzun sürer ama üniversiteyle ilgili bir araştırma yapıyorum. Ona sorularım var. Ben cevap vereyim sorularına. Çok bilgim var. Damdösyon'da okudum zamanında. Teşekkür ederim ama o aileyle ilgili bir şeyler, dedim. Rica etsem, dur bakayım o zaman, dedi. Galiba bizim izi bahsetmişti Bayan Matilda'dan. Ona bir sorayım. Köşedeki sehpanın üzerinde duran eski tarz siyah Ericsson marka telefona gitti. Önce üzerindeki dantel örtüyü aldı, sonra ahizeyi kaldırarak numaraları yavaş yavaş çevirmeye başladı. İzi dediği kişiyle o kadar garip bir dil konuşuyordu ki anlamak imkansızdı. Bazı cümleler İspanyolca, bazıları Fransızca, bazıları Türkçeydi. O konuşurken İstanbul seferatları ile ilgili güzel bir hikayeyi hatırladım. Buraya 1492 yılında geldikleri için artık İspanya'da epey değişmiş olan Cervantes dönemi İspanyolcası konuşuyorlardı. O zamanki dili ve kelimeleri araştırmak üzere Madrid'den bir filolog grubu İstanbul'a gelmiş, onlara çeşitli sorular sormuştu. Ama işi politikaya getirdiğinde ve burada rahat olup olmadıklarını sorduklarında bir seferat yarı Türkçe yarı İspanyolca şöyle cevap vermişti. Las meseles del hükümet no mos karışıyamos. Yani biz hükümet meselelerine karışmıyoruz. Üniversitede bazı hocalar bunu şaka niyetine anlatır gülerlerdi. Ama Bayan Rachel de İzzi dediği kişiyle aynen böyle konuşuyordu. Hadi canım, au revoir, dedi ve telefonu kapattı. Sonra bana Matilda Hanım'ı bulduk, dedi. Harbiye'de Artigiana huzur evinde kalıyormuş. Dur, sana dün yaptığım muhallebiden getireyim. Ne olur zahmet etmeyin, dedim. Biraz acelem var. Bana çok büyük bir iyilikte bulundunuz Madame Rachel. Hoşça kalın. Sonra yaşlı kadını, anıları ve şifa bulmaz yalnızlığıyla baş başa bırakıp çıktım. Beni güle güle gene gel diye uğurlarken yüzünde tarifsiz bir hüzün vardı. Meydana doğru yürüdüm. Üniversitenin tarihi kapısı karşımdaydı. Bir hafta bile olsa o binaya girmeme özgürlüğü içimi ferahlatıyordu. Dolmuşa binip Harbiye'ye gittim. Artigiana'nın nerede olduğunu bilmiyordum. Ama herhalde sonra sonra bulurdum. Öyle de oldu. Bir iki dükkana sorduktan sonra Artigiana'nın önündeydim. Daha sonra okuduklarıma göre Artigiana 1838'de Sultan Abdülmecid'in fermanı ve 20 bin kuruşluk ihsanı ile kurulmuştu. Çeşitli dinlere mensup, kimsesiz kalmış yaşlılara son günlerinde bir sığınak, bir yuva oluyordu. Herkese bir oda veriliyordu. İnsanlar isterlerse o odalara kendi eşyalarını yerleştirip kalabiliyorlardı. Gündüz dışarı çıkıp Akşam gelmeleri de mümkündü. Girişteki görevlilere Matilda Arditi'yi aradığımı söyleyince beni ikinci kata yönlendirdiler. İyice eskimiş kapıların üstünde kalanların isimleri yazılıydı. Kuyumcuyan, Stavropoulos, Mavromatya, Serrero. Kim bilir ne anılar barınıyordu bu eski binada. Ne dramlar, ne eğlenceler, ne aşklar hatırlanıyordu. Bir süre yürüdükten sonra sol taraftaki bir odanın üstünde Arditi adını gördüm ve kapıyı tıklatıp içeri girdim. Yataktaki çok yaşlı hanım beni görünce doğruldu. "Buyurun," dedi. "Ben," dedim, "Matilda Arditi'yi arıyorum." "Niçin arıyorsunuz?" "Biraz sohbet etmek için." Yaşlı kadın, "Buyurun o zaman," dedi. Pencerenin kenarındaki yeşil koltuğu gösterdi, oturdum. "Matilda Arditi siz misiniz?" "Evet, evet. Gerçi her şeyin üzerinden o kadar uzun zaman geçti ki kim olduğumu bile hatırlamıyorum artık." "Madam," dedim, "lütfen şunları buyurun." Artigiana'ya gelmeden önce köşedeki çiçekçiden aldığım mor çiçek buketini uzattım. "Ah," dedi, "ne kadar naziksiniz. Bir çiçek almayalı kim bilir kaç zaman olmuştur. Bir asır mı, iki asır mı?" "Aman yapmayın Madam Arditi," dedim, "o kadar da yaşlı değilsiniz." "Ah," dedi, "sanki dünyanın başlangıcından beri hayattayım gibi geliyor artık. Adınız ne demiştiniz?" "Maya." "Aa, Maya. Çok severim Maya ismini. İzmir'de komşumuzun bir kızı vardı, Maya. Akrandık. Birbirimizin en yakın dostuyduk. Şimdi yaşar mı bilmem." "Madam Arditi, size bir şey sormak istiyorum." "Buyurun." "Maximilian'ı hatırlıyor musunuz?" Durakladı. Zaten kırışmış olan alnı daha da kırışarak düşünmeye, hatırlamaya çalıştı. Sonra yüzü aydınlandı. "Evet," dedi, "Maximilian. Tabii, elbette hatırlıyorum. Nasip sokağında komşunuzmuş." "Evet, Nasip Sokağı, tabii." Kendinden emin görmeye çalışmaktan dolayı hareketleri biraz doğallıktan uzaktı. Sonra durdu, aklı karıştı. "Bu Jönev'deki Nasip Sokağı değil mi?" "Hayır Madam Arditi, İstanbul'daki." Biraz durakladı. Yine kendinden emin bir tavırla, "Tamam," dedi, "İstanbul'daki tabii. Max'ı hatırladınız mı?" "Max'ı mı? Ha, Maximilian. Hatırlamaz olur muyum hiç? Bana onu anlatır mısınız biraz?" "Ah." Çapkınca göz kırptı. Eliyle yaklaş işareti yaptı bana. Koltuğumu ona doğru çektim. Kıkırdayarak, "Şimdi," dedi, "seninle kız kıza konuşalım şekerim. Öyle kibar, öyle centilmen, öyle zengin bir adamdı ki. Biraz çapkındı tabii ama kuzum o kadar olacak. Kadınlar onu rahat bırakmıyordu ki. Benim gençliğimdeki İstanbul çok güzeldi. Max'la el ele Lebon'a pasta yemeye giderdik. Eklerini çok severdim. Nerelere gitmezdik ki? Rusların açtığı Petrograd vardı. Rus kızlar servis yapardı. Çok güzel bir kafeydi." Başka şeyler de aklına gelmiş gibi biraz duraladı. Sonra boş ver anlamında bir mimikle, sanki bir şeyleri söylemekten vazgeçmiş gibi sözlerine devam etti. "Nerelere gitmezdik ki şekerim? Karlman pasajından alışveriş yapardım. Ayakkabılarımı Paçikakis'ten alırdım. Sonra Lyon mağazası, Mayer mağazası vardı. Pötü Şans'da tiyatroya, müzik dinlemeye giderdik." Bir şey unutmuş gibi bir süre durup düşündü. "Sevgili Max kendine hiçbir şey almazdı. Çorabını, külotunu, fanilasını ben gidip alırdım onu Mayer'den. Orada Fritz vardı. Gene bir Alman Yahudisi. Lazaro Franco vardı bir de. O kapatılı çok olmadı. 20 yıl galiba. Orada perde satılırdı. Ev eşyası yani. Şapkaları aldığım özel yerim vardı bir de. İşi iyi bilen Rus şapkacılara giderdim. Madame Bella'ydı adı. Lale sinemasının üstünde. Sonra Marietta vardı. Gene şapkacı. Ama benimki pahalıydı. Hem çok iyiydi. Yoksa adım başı vardı terziler, şapkacılar." Sustuğu zaman bir şeyler düşündüğünü belli eden bir yüz ifadesine bürünüyordu. Bir yandan da bana "bekle" anlamına gelecek işaretler yapıyordu. Araya girmeyeyim, sözünü kesmeyeyim diye devam etmek için acele ediyordu. "Klasik müzik çok severdim. Bach mesela. Taksim'de dinlerdim hep. Daha önce yoktu opera. Novotny diye bir lokanta vardı tepe başında. 5-6 Rus kardeş işletirdi orayı. Bazen piyano ile müzik de yapılırdı. Orada dinlerdim. Yemeklerini çok severdik. Dışarıda yiyeceksek hep oraya giderdik zaten. Maalesef başka da yer yoktu klasik müzik olan. Bir de konserlere giderdik. Rubinstein geldi mesela. Yehudi Menuhin geldi. Max'ın kolunda o salona girerken kendimi kraliçe gibi hissederdim. Her salı arkadaşlarımla kağıt oynardık. Ufak tefek oyunlar işte. Ama sanki önemli bir davete geliyormuş gibi süslenirdik. 8 kişiydik. Her seferinde değişik elbise giyerdik. zarif sofralar kurardık. Gene de elimizden geleni yapardık. Madame Arditti beni allak bullak etmişti. Telaşla, hatta ihtirasla anlatıyordu. Ama ben artık söylediklerinden kuşkuya kapılmaya başlamıştım. Herhalde aklı karışmıştı. Max'ı başka birileriyle karıştırıyordu. Madame Arditti dedim. Profesör Maximilian Wagner'den bahsettiğinize emin misiniz? Yüzünde son derece emin bir ifadeyle, tabii dedi. İnsan onu unutsa müziğini unutamaz. Tamam, galiba şimdi doğru kişiden söz ediyordu. Serenada hatırlıyor musunuz? Dedim. Siz deli misiniz kuzum? İnsan o eseri nasıl unutur? Her dinleyişimde beni alıp bulutların üstüne çıkaran o cennet müziğini. Sonra incecik ama sık sık çatlayan bir sesle bir melodi tutturdu. Bir yandan da vals yapar gibi sallanıyordu. Başını sallayarak la la la la diye söylemeye başladı. Sağ kolunu vals temposuna uyarak havada sallarken yıpranmış bazenin tarzının kolu sıyrıldı. Açığa çıkan kolu sadece kemiğin üstünde kalmış kahverengi ve lekeli bir deri parçası gibi görünüyordu. O trajik görüntüyle yüzündeki aşırı mutluluk ifadesinde insanın içini burkan bir şeyler vardı. Sonra eliyle beni çağırdı. Kalkıp yanına gittim. Elimi tuttu ve epey bir güç harcayarak ayağa kalktı. Pazen entarisi içinde iyice küçülmüş, zayıflamış bedeniyle la la la diye söylediği anlamsız ezgi eşliğinde elimi bırakmadan vals yapar gibi iki yana sallanmaya çalışıyordu. Söylediklerinden bir şey çıkarmaya, melodiyi anlamaya imkan yoktu. Bir süre sonra dayanamadım ve sonsuza kadar süreceğini sandığım melodiyi kestim. Her an kırılacakmış duygusuna kapılmama yol açan bedenini incitmemeye çalışarak onu yatağa oturttum. Madame Arditti, Max'in eşyaları sizdeymiş. Çapkın çapkın göz kırptı. Başka kimde olabilirdi şekerim? Bu yaşlı hanım, Max'la bir aşk ilişkisi yaşadığını ima edip duruyordu. Ama bunlar Max'in anlattıklarıyla ve Nadia'yı beklediği sıradaki ruh haliyle bağdaşmıyordu. Bir süre sonra Madame Arditti'nin her şeyi birbirine karıştırdığına ve hiçbir şeyi doğru hatırlamadığına karar verdim. Umutsuzluğa düştüm. Kalkmaya hazırlandım.